Ayrım 5.
Anne ya da babamızın ölümünden ötürü kendimizi sorumlu tutarsak, bize çok büyük zararlar verebilecek olan suçluluk duygusuna kapılırız. İnsan hayatını felç eden en vahim suçluluk duygusu ölümle ilgili olandır. Özellikle Oedipus kompleksinin zirvede olduğu 5-6 yaş döneminde bu tür bir duyguya kapılan çocukta ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkacaktır. Bu dönemde anne ya da baba ile rekabete girişen çocukların çok büyük bir bölümü bu rakiplerini öldürmek istemektedirler. Ama neden ölmüyor ki diye sorar çocuklar. Çocuğa göre ölüm 5 dakikalık ya da en fazla 1 saatlik bir süreçtir. Hepimizin çocukken şu ya da bu şekilde duyduğu bir istektir bu. Rakip anne ya da babayı saf dışı etmeye yönelik bu isteğin yol açabileceği suçluluk duygusu çok ciddi bunalımlara yol açabilir. Rakip anne ya da babanın gerçekten öldüğünü varsayalım. Çocuk bilinçaltında büyük bir zafere erişmiştir. Zafer de ne zaferdir ama. Daha sonraki dönemlerde kazanmaya yönelik her girişim başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Annesinin, babasının ya da kardeşinin ölümünü isteyip ardından bu gerçeğe tanık olan çocukların akıbetleri başarısızlıktır. Gerek Oedipus aşamasındaki gerekse kardeşleriyle rekabet halindeki çocukların aile ortamlarında kızgınlıklarını rahatça ifade edebilmeleri gerekir. Anne ve babalar kesin sınırlarla belirlenmiş yasaklamalardan kaçınmalıdırlar. Aksi takdirde çocuk kendisini bir canavar gibi hissedecektir. Çünkü çocuk kendisine uyku öncesi okunan masallardan bilir ki canavarlar her zaman kaybetmişlerdir. Onlar hiçbir zaman emellerine ulaşamamışlardır. Aile Olimpiyatları 3. Mesajlar ve Eleştirmenler. Bize yapılan olumsuz eleştirilere karşı verdiğimiz tepkiler, kendimize ne kadar güvendiğimizi gösteren küçük ipuçlarıdır. Özgüven ile başarı korkusu arasında yakın bir bağ vardır. Eğer birçok insan gibi belirli bir alanda yetersiz olduğunuz duygusuna kapılmışsanız, ne kadar önemsiz olursa olsun bu konuda yapılan herhangi bir olumsuz eleştiri karşısında yıkılıverirsiniz. Pek çok insan geçmişte anne babalarının, kardeşlerinin, öğretmen ya da okul arkadaşlarının kendilerine yönelttikleri eleştirileri hafızalarına kaydeder. Bu içselleştirilen eleştiriler zamanla kişinin kendisine duyduğu güvenin azalmasına yol açar. Çevremizden bize gönderilen mesajlarda bir tane bile yergi sözcüğü varsa bu bizi özgün niteliklerimiz konusunda kuşkuya götürebilir. İnsanlar bize övgüler yağdırmayı sürdürseler bile aklımız bize yöneltilen eleştiriye takılı kalacaktır. Kendinden tamamıyla emin olan insanların sayısı çok azdır. Geçenlerde bir polis arabamı durdurdu. Bir anda yüreğim ağzıma geldi. Bir suç işlediğimi zannettim. Sonunda durumun ehliyet ve ruhsat kontrolünden ibaret olduğu anlaşıldı. Yanlış bir şey yapmamıştım. Yasalara karşı gelmemiştim. Ancak buna rağmen arabam durdurulduğu anda ne yapmış olabileceğime dair kuşkulara kapıldım. Kendimizi güçlü hissedersek eleştirilerde ya da eleştiri tehditleriyle çok daha kolayca başa çıkabiliriz. Birey olarak sahip olduğumuz güç, aile ilişkileriyle oluşur, biçimlenir. Doğduğumuz günden bu yana ilk eleştirmenlerimiz, anne ve babamız ya da bizlere annelik babalık yapan yakınlarımızdır. Onlar hakkımızdaki iyi ya da kötü görüşlerini bizlere aktararak geleceğimizde etkili olurlar. Eğer övgüler yergilerden fazla olmuşsa bir yetişkin olarak bize yöneltilen eleştiriler cesaretimizi kırmayacaktır. İyi kötü bütün görüşleri kaybetsek de yergiler övgülere göre daha baskın olacaktır. Çünkü çocuklara öncelikle neleri yapmaları gerektiği değil, neleri yapmamaları gerektiği öğretilir. Çevremdeki insanlardan anne ve babalarının onları nasıl övdüklerinden bahsetmelerini istediğimde genellikle uzunca bir sessizlik olur. Ancak ne zaman anne babalarının yergilerinden söz açsam bu konu hakkında saatlerce konuşabilirler. İşte anne ve babaların çok kullandıkları ifadelerden bazıları. Hiçbir zaman doğru şeyi doğru zamanda yapmıyorsun. Sahip olduğun her şeyi bana borçlusun. Elinden geleni yap. Senin yerinde ben olsaydım, sen de sonunda amcan gibi sefil olacaksın. Seni hak etmek için ne yaptım? Ölümüm senin elinden olacak. Ne istersen yapabilirsin ancak yaptıklarınla gurur duyabilmeliyim. Gösteriş yapma. Eğer sana onu almasaydım şunu yapıyor olabilirdim. Ne zaman mutlu olunacağını bilmiyorsun. Anneni üzme, biliyorsun tansiyonu var. Benimle konuşurken sesini yükseltme. Niye arkadaşların hep seni arıyorsun? Onlar neden seninle bu kadar ilgilenmiyorlar? Yine evde oturup hiçbir şey yapmayacak mısın? Bu iyi özelliğini bizim aileden almışsın. Şu kötü tarafın ise babanın, annenin ailesine çekmiş. Kendine yaptığın işe verdiğin sürece bu dünyada başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Çirkin yüzünü sevdiğim oğlum, kızım. Yapabildiğin şeyleri abartmanın lüzumu yok. Christopher, lise öğrenciliği döneminde zamanının çok büyük bir bölümünü televizyon karşısında geçirir. Anne ve babası ise onu sürekli olarak uyarırlar. Şu aptal televizyonu kapatır mısın? Kuzenin Mark'ı hiç mi örnek almıyorsun? Çocuk öyle çok çalışıyor ki televizyon izleyecek vakti bile yok. Mesaj tamamlanır. Şimdi gelelim Christopher'ın mesajdan ne anladığına. Bizim tembel oğlumuz yerinde sayarken kuzeni Mark çok iyi bir kariyer sahibi olacak. Bunun üzerine Christopher 32 yaşına geldiğinde dış başarı yolunda büyük adımlar atmış, çok ünlü bir yönetmen olmuştur. Bugün Christopher şöyle demektedir. Anne ve babamı nasıl mahcup ettiğimi gördünüz mü? İşe yaramaz biri olacağımı düşünüyorlardı ama bakın onlara dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdim. Christopher bu sözleri bir ödüle layık görüldüğünü öğrendiği anda sarf etmiştir ve söylediklerinin aslı astarı yoktur. Christopher başarılı değildir. O sürekli gerilim içinde yaşayan bir kaygı kumkumasıdır. Çok içki içmektedir. Sigaraları art arta yakmaktadır. Kemirilecek tırnağı kalmamıştır. Bağırsakları sık sık bozulmaktadır. Özel hayatında kimse ile doğru düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Üstelik televizyon dünyasına adım attığı zaman yerleştiği bakımsız ve ucuz apartman dairesinden bir türlü taşınamamaktadır. Tam iki kez hırsız giren bu evden çıkamamasının nedeni gereksiz kaygılarıdır. Ya işimi kaybedersem? Bu pahalılıkta diğer evleri onca kirayı nasıl öderim gibi korkuları vardır. Kendini Christopher gibi yetersiz hisseden insanlar garip bir şekilde işlerini kaybetmekten korkarlar. Unutmayın, işini kaybetme korkusu, başarı korkusu belirtilerindendir. Christopher'ın bu denli stres içinde yaşamasının nedeni içinde bulunduğu medya ortamı değildir. O, anne ve babasının eleştirilerinin etkisi altındadır. Üstelik anne ve babası bunları oğullarının iyiliği için söylediklerini iddia ettikçe Christopher daha çok rahatsız olmuştur. Christopher ailesinin kendisine çektirdiklerinin intikamını almak amacıyla başarı peşinde koşar. O, anne ve babasının yetersizlik mesajlarına karşı böyle bir tepki vermeyi seçmiştir. Christopher'ı anne babasına duyduğu öfke yönlendirdiği sürece iş hayatında ne kadar çok ödül alırsa alsın o kaygı içinde yaşamaya devam edecektir. Christopher'ın hani şu hiç televizyon izlemeyen cici kuzeni Mark'ın da başarı korkusu konusunda Christopher'dan aşağı kalır yanı yoktur. Ancak Mark'ın izlediği yol farklı olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra babasının işinin başına geçen Mark bir süre sonra iflas eder. Ayakları yere basan akıllı çocuklar da başarı korkusu duyabilirler. Cici kuzen Mark'ın ailesinde de yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Zaten günümüzde bir çocuğun hiç televizyon izlememesi garip geliyor insana. Bu tür durumlara genellikle baskıcı ailelerde rastlanıyor. Tıpkı Mark'ın ailesinde olduğu gibi. Mark, büyüme çağına girdiğinde kendisine zevk veren bütün etkinliklerden mahrum bırakılmıştır. O uzun yasaklar listesinin en başında televizyon izlememe maddesi yer alır. Mark'a doğduğu günden bu yana babasının işini devralacak evlat gözüyle bakılır. İş ortamı ciddiyet istediğinden Mark'ı kaytarmaya alıştıracak her türlü zevk ve eğlence kesin kes yasaklanmalıdır. Mark, baskıcı anne ve babasının kendisinden istediği şeyleri yapmalıdır. O, en iyi olmalıdır, yaşam boyu en iyiyi oynamalıdır. Yaşamının tek bir amacı vardır, babasının işi. Bunun dışına çıkabilecek her şey, Yani onu eğlendirebilecek, onun ilgi alanı olabilecek her türlü etkinlik kötüdür. Mark bunları düşündükçe bile kendisini suçlu hisseder. Otoriter anne ve babasına karşı korkunç bir öfke duyar ve bu öfkesini bastırır. Sonunda Mark'ın intikamı acı olur. Babasının işini batırır. Bu şekilde kendisine de zarar vermiştir belki ama içi hınçla dolan Mark'ın patlama zamanı gelmiştir artık. O uyumlu, itaatkar çocuk hiçbir zaman kendisine yakıştırılan bu rolü benimseyememiştir. Gerçek duygularını ortaya koyamamış olan Mark sonunda kendisini bitirmeyi yeğlemiştir. Sizi her zaman böyle uyaramam. Ona göre dikkatle okuyun lütfen. Kendi içinde başarıya ulaşamamış herkes ama bugün ama yarın mutlaka başarısız olacaktır. Kişisel doygunluğa ulaşamamış, ruhsal gelişmelerini tamamlayamamış insanların başarıları pamuk ipliğine bağlıdır. Şimdi de genç bir pratisyen doktorun Charlie'nin yaşam öyküsüne geçelim. Charlie'nin acımasız babası oğlunu küçümsemeyi alışkanlık haline getirmiş biridir. Sık sık şöyle der. Bazı insanlar beceriklidir, bazıları ise beceriksiz. Charlie çok küçük yaştan beri bilir ki babasına göre o beceriksizler sınıfındandır. Buna rağmen babası Charlie'ye şöyle der. Bana doktor olacağına dair söz vermeni istiyorum. Ölmekte olan insanların istekleri hiçbir şekilde kutsal değildir. Hasta bir insanın ölüme yaklaşması, onun her şeyi bildiği yüce bir mertebeye ulaştığı anlamına gelmez. Bir insanı ölüm anında görürsek üzüntü, kızgınlık ya da rahatlama gibi değişik duygulara kapılabiliriz. Bu kişi için yas tutabiliriz ya da tutmayabiliriz. Ancak hiçbirimiz bu gibi insanların ölüm döşeği planlarını gerçekleştirmek zorunda değilizdir. Ölüm döşeğinde verilen sözler ancak iyi bir dram yazısının kaleminden çıkar. Gerçek yaşamda verdikleri sözü, ettikleri yemini uygulamaya çalışanların çoğu hüsrana uğrarlar. Charlie, tıbba karşı hiç ilgi duymamasına rağmen babasının istediğini gerçekleştirecektir. Sonunda bir ömür boyu beklediği takdire ulaşacağını düşünür. Doktorlar, hani şu becerikliler sınıfında yer almaktadır. Charlie, ne pahasına olursa olsun bu sınıfa dahil olacaktır. Lisede fen branşını seçerek uzun tıp yolculuğunda ilk adımını atmış olur. Charlie, lisede zorunlu fen derslerinden minimum geçme notunu alabilmek için epey ter döker. Aslında fen derslerinden nefret etmektedir. Kimya ve fizik çalışmak ona işkence gibi gelir. Kazandığı parayı özel öğretmenlere yatırır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan tıp fakültelerine giremeyince yurt dışındaki tıp fakültelerinden birine kaydolur. Akademik başarısızlığını üniversite hayatında da sürdüren Charlie, atılmaktan kıl payı kurtulur. Babasının ölüm döşeğinde sarf ettiği sözler bir an olsun aklından çıkmaz. Fakülteye girişinden 6 yıl sonra diploma almayı başarır. Charlie şu anda 2. sınıf bir Amerikan hastanesinde pratisyen hekim olarak çalışmaktadır. Charlie'nin 2. sınıf bir doktor olması ihtimali güçlüdür. Babasının ölüm döşeğinde aldığı söz, Charlie ve başkaları söz konusu olduğunda her an bir tehlikeye yol açabilir. Charlie'ye mesleğini seçme özgürlüğü verilseydi, sosyal hizmetler veren bir branşta çalışmayı yeğlerdi. İnsanlara yardım elini uzatmayı hedefleyen sosyal branşlar onun mizacına daha uygundu. Charlie babasının arzusunu gerçekleştirmek için kendi isteklerini bir kenara itti ve tıp alanında asla kendisini olduğu gibi hissedemedi. Babası ölüm anında aldığı sözle oğlunu büyük bir çıkmaza iterek onun kendi benliğine yabancılaşmasına yol açtı. Charlie'nin babası gibi ölüme çok yaklaştıklarını hisseden bazı insanlar içinde bulundukları durumu fırsat bilip hayatlarının son iktidar gösterisine girişirler. Ölümlerine ramak kalmış bu kişilerin o anda yaşamakta oldukları nevrotik süreçler çözümlenmeden ölenle birlikte tarihe gömülürler. Yeri gelmişken kafamı uzun süredir meşgul eden bir konuya da değinmek istiyorum. Tıp mesleğine böylesine tanrısal nitelikler yakıştırmanın anlamı nedir? Üstün nitelikli, akıllı insanlara bile tıptan söz açtınız mı akan sular durur. İşte bu üstün nitelikli akıllı insanlardan biri, çocuk psikiyatrı bir kadın, bana dünyadaki en şerefli mesleğin doktorluk olduğuna inandığını söylemişti. Bu ön yargısına şiddetle karşı çıktım. Arkadaşım görüşünü değiştirmemekte ısrarlıydı. Öte yandan bu konudaki sabit fikirliliği kendisini bile güldürüyordu. Bana şöyle bir olay anlattı. Bütün çocukların ve torunlarımın bir araya geldiği bir günde çocuklar beni baş köşeye oturttular. Torunlarıma birer birer büyüyünce ne olmak istediklerini sordum. Biri her zamanki yanıtını verdi, itfaiyeci. Ardından diğerleri devam ettiler, jet pilotu. Bunu söyleyen bir kız. Devir değişti. Öteki anne diye haykırdı. Bunu söyleyen de pilot olmak isteyen kızın küçük kız kardeşi. Herkes zamane çocuğu olacak değil ya. Saydılar bir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı falan filan. Harika diye yanıt verdim. Çok iyi. Ama öncelikle bir tıp fakültesine gidin. Bazı çocuklar ne yaparlarsa yapsınlar anne babalarının gözüne bir türlü giremezler. Bazıları ise fazla çaba gerektirmeyen eylemleriyle bile olağanüstü takdir görürler. Her iki tutum da akıl ve ruh sağlığı açısından zararlıdır. Anne ve babalar çocuklarının büyüme döneminde onlara ölçülü bir güven telkin etmelidirler. Böylece çocuklar hayatlarının ilerleyen dönemlerinde eleştiriler karşısında daha gerçekçi bir tutum içinde olacaklardır. Çocukluk döneminde sürekli sert eleştirilere maruz kalan insanlar yapılanlardan öylesine zarar görebilirler ki ileride her şeyden ellerini eteklerini çekebilirler. Yaşam boyu kendilerine güvenemeyeceklerinden tehlikesiz ama aynı zamanda tatminsiz bir yaşam sürdürürler. Evlerinde oturup kendi kendilerine hayıflanan bu insanların durumu başarı korkusuna tipik bir örnektir. Çocukluğunun ilk dönemlerinde yıkıcı eleştirilere kurban giden öteki insanlar ise yaşamın sahnesine yine birer kurban olarak çıktıklarını görürler. Yaşamımızda bizi kurban olmaya iten çeşitli dönüm noktaları vardır. Bazılarımız sonunda hep reddedilme olan bir yola girmeyi tercih eder. Bu insanlar kendilerine ilgi göstermeyen ya da kendilerini açık açık reddeden insanlara yakınlık duyarak onların mutluluklarının kaynağı olacağına inanırlar. Reddeden insanlar ulaşılmaz olduklarına göre acılar ve hayal kırıklıkları kaçınılmaz olacaktır. Reddedilmeyi seçenler kendilerine ilgi gösteren insanlarla yetinemezler çünkü onlar erişilmezin peşindedirler. Önem verdiği bir erkek tarafından reddedilen genç bir kadın içinde bulunduğu durumun bilincindeydi. Bu anne sütünün tadı gibi demişti. Benim asla tiksinmediğim o ekşi sütün lezzetini duyuyorum sanki. İstenmediğim zaman bütün vücut salgılarım harekete geçiyor. Terden sırılsıklam oluyor, gözyaşlarına boğuluyorum. Öfkemi yatıştırmak için tatlı bir şeyler yemek istiyorum. Ağzım sulanıyor. Tatlılara saldırdıkça öfkem biraz olsun yatışıyor. Ardından belimin kalınlaşacağı endişesiyle gözyaşı bezlerim yeniden harekete geçiyor. Yaşamanın ilk dönemlerinde anne ve babası onu reddetmiştir. Sen çok kötü bir çocuksun. Tattığı bu acı sevdiğine yakın olmaya çalıştıkça yeniden ortaya çıkmış, samimiyet çabaları aforoz edilmesine yol açmıştır. O, kendisi gibi insan ilişkileri kurmaya muhtaç birini aradığını söylemiştir. İnsanlarla nadiren samimi ilişkiler kurmakta, bu nedenle kendisinden şüphe etmektedir. Bir ilişkide her yönüyle kabul edilmenin anlamını bilmemektedir. Bir erkeğin bana yakınlaşması durumunda ne yapabileceğimi bilmiyorum demektedir. Aşka güvenmiyorum. Aşkı hak ettiğimi düşünmüyorum. Anne ve babam beni hiç sevmediler. Değersiz biri olduğumu düşünürlerdi. Onlar böyle düşünmüşlerse bunun mutlaka gerçeklik payı vardır. Çocukların anne ve babalarının gönderdiği olumsuz mesajların altında ezildiklerini açıklıkla ifade edebilirim. Anne ve babayla yürütülen bu tür bir iletişim, kişisel değerimize ilişkin yaklaşımımızı belirler. Olumsuz özelliklerimizin olumlu olanlardan çok daha fazla olduğunu düşünüyorsak, işte ve aşkta kendimizi sabote ettiğimiz bir yaşam sürmemiz, yani başarı korkusu duymamız olasıdır. Anne babamız ve kardeşlerimizin gönderdikleri mesajları içselleştirdikten sonra ikinci eleştirmenlerimizle, yani öğretmenlerimizle yüzleşiriz. Öğretmenlerimiz bize verdikleri notlarla damgalayarak gelecekteki başarımız ya da başarısızlığımız için zemin hazırlarlar. Çocukların karnelerine haddinden fazla önem verilmesinin onmaz yaralar açabileceğine inanıyorum. Bir öğrenci için soruları doğru ya da yanlış yanıtladığını bilmesi yeterlidir. Öğretmenin ölçütü ise öğrencinin yanıt verdiği sorularda ne yazdığını gerçekten anlaması olmalıdır. Karneleri kötü notlarla dolu olmasına rağmen hayatta başarılı olan az sayıda öğrenci vardır ve bu öğrencilerin hemen hepsinin ortak noktası kendilerine özel bir destek veren anne babalar tarafından büyütülmeleridir. Geriye kalan öğrenciler ise aldıkları notlar yüzünden kendilerine yeterince güvenemeyeceklerdir. Öğretmenler öğrencilerinin sıkıntılarını biraz olsun azaltmak için, içinde çocukların aşina oldukları hayali kahramanlar bulunan okuma parçalarından yararlanırlar. Bu kahramanların bazıları akıllıdır, bazıları ise aptal. Bazıları ise suya sabuna dokunmayan tiplerdir. Birçok zeki çocuk kendisini aptal kahramanlarla özdeşleştirdiğinden yaşamlarını yaralanmış bir özbenlikle sürdürürler. Küçük yaşlarda yaşanılan okul deneyimleri sarsıcı bir etkiye sahiptir. Çünkü çocukların saldırılara karşı kullanabilecekleri ruhsal silahları yoktur. Öğretmeni çocuğa aptal olduğunu söylemişse çocuk büyük bir ihtimalle buna inanacaktır. Çocuğun ilk eleştirmenleri olan aile bireylerinin de kendisine yıkıcı eleştiriler yöneltmiş olması durumunda bu ihtimal daha da güçlenir. Artık madalyonun öbür yüzüne öğretmen imgesi yerleşmiştir. Bazıları Christopher örneğinde olduğu gibi başarıya motive olmak için anne babalarının gözüne girmeyi amaçlarlar. Bazıları ise aynı şekilde öğretmenlerinden takdir görmek için ellerinden geleni yaparlar. Aptal çocuk, ailesinin değer yargısı aksi bile olsa hayatının belirli bir döneminde öğretmenine kendisini ispat etmeye çalışacaktır. Kimse tarafından aşağılanmayacağı, gücün yalnızca kendisinde olduğu işler edinmek isteyecektir. Aptalların da akıllıca şeyler yapabileceğini göstermektir amacı. Harvey, hikayemizin akıllı kahramanının adı. 50 yaşında. Başında bulunduğu dev şirketler topluluğu sayesinde milyarder bir süper güç haline gelmeyi başarmış biri. O, kazanmak için değil, başkalarına dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek için yarışırdı. Önüne geçmeye çalışanlara karşı daima tetikteydi. Rakiplerini hafif bir acıma duygusu içinde ezer geçerdi. Hayatı belirli bir mantık dengesi üzerine kuruluydu. Eğer kendisini savunmaya almazsa herhangi biri bir zamanlar ne kadar aptal olduğunu ortaya çıkarabilirdi. Harvey gerek evde gerekse okulda başarısız olduğuna inanılan bir çocuktu. Anne ve babası onu yetersiz bulurlardı. Harvey ne zaman babasına bir konuyla ilgili görüşünü bildirse aldığı yanıt genellikle aynı olurdu. Sen ancak bu kadarını düşünebilirsin. Harvey mesajı şöyle deşifre ederdi. Ben değersiz biriyim. Harvey kendisinin yetersiz biri olduğu düşüncesini yavaş yavaş kanıksadı. Öğretmenlerinin yıllık karnede belirttiğine göre davranış bozukluğu göstermekteydi. Okulunda hiçbir dersinde çok büyük bir çıkış yapmamıştı. Kendisine sorulan bazı soruları, özellikle cevabını bilmediklerini yanıtlamayı reddediyordu. Öğretmenleri ona karşı cephe almışlardı. Harvey'i sevmiyorlardı. O da buna pek aldırmıyormuş gibi görünüyordu. Aslında yapılanlar Harvey'in gururunu incitmişti. Bu hırsla insanlardan ölç almak üzere yola koyuldu. Çevresindekilere karşı duyduğu hislere zincir vurdu ve çok para kazanmanın iktidarla eş anlamlı olduğunu düşünerek bir servet sahibi oldu. Böylece etrafındakileri denetimi altına alabilecekti. Sahip olduğu konumla birlikte herkes onun emrine girecekti. İnsanlar sömürülmek için vardı. Daha önceden onları seviyor olması umurunda bile değildi. Harvey'in yeni kitabında sevginin yeri yoktu. İktidar yolunda duyduğu nefreti körüklüyordu.